Ahmet Ümit namı değer başkomiser Nevzat. Ahmet Ümit kısa bir süre ara verdi cinayet romanlarına ve karşımıza bir aşk masalıyla çıktı. Aşk masalı yazmak nereden aklına geldi? Aşk hakkında ne düşünüyor? Bunları merak ettik. Kapısını çaldık ve sohbet ettik.
Aslında aşka en yakışan türün masal olduğunu inanıyorum. Neden? Çünkü masalı yazarken herhangi bir sınırlama yok. Yani istediğim her şeyi yapabilirim. Yani başkomiser Nevzat romanı yazsam ya da bir roman yazsam beni sınırlayan gerçeklikler var. Tarihi gerçeklikler var, günlük olaylar var. Onların tersine bir şey yaptığım zaman okur diyecek ki ne Ahmet Ümit saçmalama ne yaptı falan diyecekler yani, tamam mı? Ama burada masalı yazarken her şeyi yapmam mümkün. Anka kuşuna binip dünyayı gezerim, beş prense bir gece aynı rüyayı gördürebilirim. Kimse de niye böyle yapıyorsun, böyle şey olur mu lan falan demez bana yani. Aşkta da bu böyledir. Şimdi aşkta ne var? Bir insan alıyoruz. O insana en güzel, en çekici, en iyi, en erdemli, en kahraman, en soylu bütün bu anlamları yüklüyoruz ama böyle bir şey yok aslında. Gerçeklikte böyle bir şey yok. Bu bizim gerçeğimiz. Yani o insanın bütün bu anlamları biz yüklüyoruz. Tıpkı masaldaki gibi aslında bu aşk demek sınırsız bir hayal kurmak. O yüzden benim mesela aşka dair bir tanımım var. Aşk imkansızı ümit etmektir diyorum. Çünkü sınır yok yani. Her şeyi düşünebiliyoruz.
Fantastik bir şey aslında.
Aslında öyle. Ama ne gerçek fakat diğer yandan bu gerçek. Buna inanıyoruz. İtimizle, kanımızla, ruhumuzla, her bir hücremizle inanıyoruz ki o bizi derinden etkiliyor. Hayatımızı alt üst ediyor. Hayatımızı güzelleştiriyor. Hayatımızı sonra yerin dibine sokuyor. Göklere çıkarıyor. Yani rezil birine çeviriyor bizi. Çirkinleştiriyor. Erdemli, olağanüstü, ruhu güzel birine çeviriyor. Hepsini yapabilecek bir kudrete sahip olan bir duygudan ya da bir olgudan söz ediyoruz. Dolayısıyla aşkı masal formuyla anlatmanın uygun olacağını düşündüm açıkçası. Birincisi mesele bu yani. Aşkı niye yazdım? Gelince aslında ben daha önce Aşk Köpekliktir diye bir hikaye kitabı yazmıştım. Orada da aşka eleştirel bir bakış açısı getiriyordum. Ama burada bu bakış açımı çok daha genişlettim ve aşktan yola çıkarak aslında bir insan eleştirisi yaptım kitabımda. Ya sadece aşk eleştirisi yok. Buradan çıkarak sevmeyi bilmeyen erkekler hakkında bir insan eleştirisine dönüştürdüm. Ama aynı zamanda başka bir şey var kitapta. Hayvanlara inanılmaz bir övgü var. Yani balinalar, develer. Çünkü itiraf etmem gerekiyor artık. Ben hayvanları, insanları daha çok seviyorum. İnsanların genel olarak insanlığı ve insanları sevme konusunda tereddütlerim var. İyi insanları seviyorum. İyi insanları gerçekten sevmeye devam ediyorum ama insanlığın şu ana kadarki pratiği, yeryüzündeki pratiği, çünkü biz her zaman yoktuk yeryüzünde. Tarihin belli bir döneminde ortaya çıktık ve bugüne kadar geçirdiğimiz pratik ne yazık ki yeryüzü içinde, öteki canlılar içinde ve kendimiz içinde iyi olmadı. O yüzden sağlam bir insan eleştirisi gerekiyor. Şimdi aslında tabii bu mesele erkek egemen toplumun değer yargılarıyla ilgili açık konuşmak gerekirse. Eğer kadın egemen, anaerkil egemen bir toplum olsaydı belki de ödül yakışıklı bir prens olacaktı. Ama öyle bir sistem kurulmuş ki her zaman yoktu bu sistem. Yani ilk başta mitolojiye baktığımız zaman biz gerek Anadolu mitolojisinde, gerek Mezopotamya mitolojisinde, gerek Yunan... Efendim?
Ana soyluluk.
Ana vardı tabii. Ana. Mesela bizim Kayıp Tanrılar ülkesinde Gaia var. Gaia kim? Erkek yok. Gaia ana tanrıça ve dişi ve üremek ve çoğalmak için Uranus'u yaratıyor. Yani gökyüzünü yaratıyor. Bizde Çatalhöyük'te, Anadolu'da ana tanrıçamız var yani. Var olan Mezopotamya'da İştar var. Yani bunlar hep güçlü kadın tanrılar ya da tanrıçalar, ne diyorsak bunlar vardı. Ama bir dönem sonra sınıflı toplumlarla beraber erkekler gücele geçirdiler ve kendi dünyalarını, ataerkil dünyayı yarattılar. Bütün pratik bununla ilgili. Mesela Göbekli Tepe'de de ataerkil sistem var. 12 bin yıllık bir sistemden, 12 yıllık bir süreçte söz ediyoruz. Ama her yerde yok. Ondan önce anaerkil sistem var. Çünkü kadın mağarada ya da yaşanılan o ilkel yerde trafiği sağlıyor. Yani gelen ürünleri, erkeğin getirdiği, topladığı ya da avladığı ürünleri pazarlıyor. Bir de tabii şunu bilmiyorlar. Kadını dölleyenin erkek kendi olduğunu bilmiyor. Farkında değil aptalım. Cahil. Toprak, rüzgar, su kadını dölüyor. Ve bu diyor kutsal diyor. İnsan çıkıyor içinden ya. Ya müthiş bir şey değil mi? Ya erkek mal gibi duruyorsun yani. Ya böyle bir şey var yani gerçekten. O yüzden bilmiyorlar. Ve ondan sonra evet erkek egemen toplum olunca da ne oluyor? Güçlüler, zenginler, krallar güzel kadınlar alıyorlar. Mesela şövalyeler böyle çıktı. Şimdi krallar zaten bütün kraliçeleri, prensleri aldı. Şövalye diyor ben sizin için kendimi size alıyorum efendim filan. Orada da diyor masumiyetle ve inançla. Ne masumiyeti? Herif takımda yatmak istiyor şövalye, tamam mı? Orada ben size bütün masumiyetimi, o da diyor bütün masumiyetimi size. Ne masumiyeti? İhtiyar bir tane şey var, kral var. O karşılığı taş gibi delikanlı olan yani aslında baktığın zaman. Değil mi şövalye, kahraman? Aşk da böyle çıkıyor zaten. O yüzden ödüllü kadınlar.
Şimdi bu hikayenin de masalı da aslında işte prensler var, krallar var. Prensler aşk peşindeyken krallar biraz da dur bakalım oğlum ne yapıyorsun? Öyle tabii. Sana bir işte daha tabii. Güçlü durmalısın filan diyor. Bu iktidar aşkı bir zayıflık olarak
doğru,
mı görüyor?
Doğru. Çünkü iktidar mantıkla ilgilidir. Mantıkla ilgilidir. O mantık da nedir? Dünyevi olan ele geçirmek, zapt etmek, yönetmek, bütün hepsine sahip olmak ve onu korumak, tahtı korumak. Aşk akıl dışıdır. Aşk, iktidar almakla ilgili bir şey, aşk vermekle ilgili bir şey. Yani şöyle bir şey yok. Yani ben hep onu söylüyorum. Gerçek aşk, herkes birbirine aşkın falan diyor ya, flörtler yaşanıyor, ilişkiler yaşanıyor. Tamam bunlar da yaşanacak. Ya, elbette hep aşk yaşanılmaz zaten. Ama gerçek aşk tümüyle vermekle ilgilidir. Ve bundan mutluluk duyarsın. Yani maddi manevi her şeyi verirsin ve verdiğin için de büyük mutluluk duyarsın. Sonra işte ben sana neler verdim, ben sana ellerin olsun diye mi sevdim filan. Palavra bu, gerçek aşk bu değil. Benim anladığım gerçek aşk, benim bugüne kadar 62 yaşındayım. Her şeyi vermek ve verdiğin için de mutlu olmak bundan. Bence bu iktidarsa almak değildir. Almak, ele geçirmek, hakim olmak. Aşkın ele geçirmek olduğunu düşünmüyorum. Evet, o insanın bizi sevmesini, o insanın bizimle ilgilenmesini, tümüyle zamanını bize ayırmasını, istediğimiz her şeyi yapmasını isteriz. İsteriz ama gerçek aşıklar, gerçekten seven insanlar ve bunlar da olgunlaşmış ruhlardır, o insanın özgür olmasını ister. O insanı ele geçirmek istemez. Çünkü ele geçirdiğin zaman o insan aslında kendine benzetmiş oluyorsun. Ben benzerimi sevmem. O şeyde palavradır. Ruh ikizim, yalan o. Ruh ikizim aramıyorum. Hiçbir zaman. Bana benziyor, ben kendimden sıkıldım zaten. Bana benzeyen birinin niye peşinden gideyim ya? Benden farklı biri olsun ki yani en azından kriterlerden biri, sadece tek kriter bu değil. O zaman o benim ilgimi çeker. Ben zaten niye aşık oluyorum? Demek ki var olan hayatımda bir sıkıntı var, bir problem var. Karşılamıyor. Ya bizim prensler uyanıyor çocuklar ve birdenbire aslında yaşamak istiyorlar. Ve onların hormonları ve içlerindeki uyanan ilk erkeklik duygusu, hayalleri, ruhları birdenbire taht ne lan taht yani. Taht yerine rüyasında bir kız görüyor. Işıktan bir güzellik taht ne? Bırakıyor ve o kıza ama öteki ihtiyar zaten yaşamış. Hayal kırıklığına doğramış, bütün dibine vurmuş her şeyi. Ondan sonra tahtı korumamız lazım, tahtı korursak her şey yoluna gider evladım, sakin ol diyecek. O bitmiş bir şey artık. Çirkinleşmiş bir şeyden söz ediyoruz. Yolculuğu bitirmiş o, iktidarı ele geçirmiş, yolculuk bitti. Ama burada bir yolculuk var. O çocuklar yolculuk yapacaklar ve hayatı öğrenecekler. Ya bunu zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Tabii birebir bilmiyorum gerçekten. Ama iktidarla uğraşan bir kişi, yani bütün o ülkenin sorunları, siyasi partilerin önüne, bu insanların çok aşka vakit ayırabileceğini, her anlamda yani düşünmüyorum. Bir kere zamanı yok. İkincisi o kadar çok stres altında ki bir kere bu adamların cinsel yaşamının sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yani bu böyle. Çünkü cinsellik, sonuçta aşk cinsellikle ilgili, bence de öyledir. Beyinle ilgili bir şeydir. Senin beyninde milyon tane problem varken, ülke ekonomik krize gitmiş, seçimi kaybedeceğiz, seçimi kazanacağız. Nasıl olacak? Kiminle ittifak yapalım? Buradan bilmem ne, çalınan paralar belli olduğu için patlayacak Amerika'lar iş. Bunda nasıl olacak? O kadını görmüyordur bile. Aklın ucuna gelmez. Çünkü o sırada mahvolu bitiyor. Ya beyin bu. Yani cins, ya öyle deniyor ya, en büyük cinsel olan beyindir. Aşkı sağlayan da beyindir. İşte o diyorlar ya, bilmem ne hormonu sağlıyor. Onu dedim ya, bizim hayal dünyamızın sınırsızlığı o. Ama bu hayal dünyası tabii şöyle gerçekmiş, yine erkek egemen toplumda maalesef. Erkekler aşık olduğu kadınların çoğunda annelerini arıyorlar. Böyle bir şey var ne yazık ki. Ve bu son derece yanlış, çünkü bizim gibi ülkelerde ayaklarının üzerinde duramıyor erkekler, birey olamıyorlar. Birey olamadıkları için de yani o kadın aynı zamanda annesi oluyor.
Çünkü bakım.
Bakıyorsa evet, bakıyorsa evet. Sağlıyor yani o aslında o. Bu da tam da halbuki senin bakman lazım. Aşkım benim anladığım kısmı odur. Yani birine aşıksam ben onun sonsuza kadar mutlu olmasını isterim. Beni terk ettiğinde bile onu iyilik yapmak isterim. Yani hep söylüyorum bunu. Aşk Veysel'e atfedilen bir hikaye vardır. Çok güzel bir hikaye. Böyle bir olay olduğunu bilmiyorum ama duydum. Çok güzel bir hikaye. Gözleri görmüyor biliyorsun Aşk Veysel'in. Ve şeyi duyuyor yani. Karısının bir başka adamla kaçacağını duyuyor. ve bohçasını hazırlamış kadınlar onun içine bir miktar para koyuyor. Hani zora düşerse, zora düşer bir şey olur. Yani zora düşmesin işte aşk bu bence. Gerçekten aşk bu. Bencil değil, sencil sevgi. Yani önerimiz bu.
Çok imkansız gibi gözüküyor ya. Ya gerçek dışı gözüküyor.
Evet, evet ama öteki çok yıkıcı. Çok yıkıcı. Korkunç. Yani o zamanla şimdi bu kitabından sonra bu kitapta prensler bir aşk şehri yapmak istiyorlar. Bir aşk şehri yaratmak istiyorlar. Çünkü rüyalarında bir aşk şehri görüyorlar. Ve rüyalarında gördükleri kız aşk şehrinde. Aslında her çiftte bir erkek ya da bir kadın evleniyorlar ve bir ev kuracaklar. İsterse evlenmesinler, birlikte yaşasın. Bir ev kuracaklar ve o ev bir aşk yuvası olacak değil mi? Ama bunların %90'ı bir hapishane. Hapishaneye çeviriyoruz bunları biz. Erkekler ve kadınlar.
Evlilikle birlikte mi dönüyor bu? Yani az o bu.
Evlilik tam olarak bunun kurumsallaşmış hali oluyor. Yani PC cezaevi adlı gibi oluyor. Yani evlilikte biraz böyle oluyor. Ama öteki ilişkilerde de var. Evli olmayanlarda da var. İlişki böyle dönüyor. Bir dakika cep telefonunda ne var? Ne, kimle görüştün? Kime gittin? Kime geldin? Abicim bilsen ne olacak? Yani bunu yapmak istiyorsa adam ya da kadın yapar. Yapar. Sen şeyi düşün. Ya bu iş yürümüyor, ayrılmayı düşün. Ya da yok ben böyle kabul ediyorum, bundan vazgeçemem. Kabul et, bırak. Yani şimdi bunu ben söylediğim için bir sürü insan kızacak var. Bayağı Ahmet'e bak ne diyor. Ama gerçek bu, yalana gerek yok ki. Yalan bir şekilde yaşıyoruz bunu zaten. Yani bu, bu özgür. Ama çok zor, çok zor. İnsan çünkü acayip bir mahluk. Acayip bir mahluk. Kendimiz için istediğimiz özgürlüğü ne kadar çok seversek sevelim, karşıdaki insan için istemiyoruz.
İstemiyoruz.
Ben yapayım. Tam olarak böyle. Tam olarak böyle. Bizde bir de korkunç başka bir şey var. O da şu ateerkil toplum. O boynuzlu. Görüyor musun? Bunun sevgilisi, bunun karısı, bunun boynuzlu bir şerefsiz. Kimse şey demiyor ya, adam yani kadın o kadar seviyor ki bunun için yani bunu kabul ediyor. Bu takdir edilmesi gereken bir şey demiyor kimse. Ya da kadın bunu yaptığında yine demiyorlar. Boynuzlu görüyorsun değil mi falan böyle. Felaket bir şey yani. Korku. İnsan Shakespeare'in lafıdır hep söylüyorum. Pis bir varlık ya. Hoş bir varlık değiliz ya. Onu kabul edelim yani.
Öyle aldatılımı bir böyle zam alayım.
Öyle görüyor. Öyle görüyor. Öyle görüyor. Bir de herkesi aldatıyor zorunda ya. Ya böyle bir şey var. Fiili olmasa bile zihnini aldatıyor. Yani ya insanın doğası bu. Ne diyeyim ben şimdi yani? Hani güzel bir tablo çizebiliriz. Evet, eşlerimize ve sevgililerimize sadık kalarak sonuna kadar namuslu, büyük bir sevgiyi büyütüyor. Ya. Şimdi hep yine bu örneği vereyim, yine vereceğim. Sevgili boylu mal yazmalı bunun final sahnesi. Biliyorsun değil mi? Kadir İnanır, Ahmet Mekke, ikisi de çok sevdiğim insan. Türkan Hanım'ı da çok severim. Şimdi Allah aşkına bir kadın gelecek. Kadir İnanır mı seçer, Ahmet Mekin mi? Kadir İnanır mı seçer abi? Şimdi diyor ki tamam anlıyorum. Kadir İnanır vefasız çıktı, hayta çıktı. Tamam peki. Ya yine de aklın Kadir İnanır'da kalmaz mı?
Kalır.
Kalır. Sevgi emektir. Doğru. Haklısınız. Ama arkadaşlar aşk diye bir şey var. Şöyle bir şey var. Abi 60 yıl böyle bir ağır ağır dingin yaşamak yerine 10 yıl deli gibi yaşarım lan. İstemiyorum. Deme hakkı var mı insanların?
Var.
Ve bir onun sorunu yetişkinse. Ben derim ya Ayhan yapma arkadaşım ya. Ayhan bak bunları yapma etme diyebilirim arkadaşım olarak. Ama hakkım yok. Ayhan da bana diyor karışma abi. Ben 3 yıl yaşayacağım ama böyle yaşayacağım. Yani böyle istiyorum çünkü. Biliyorum bu kadın sonunda beni terk edecek. Ama ben onu seviyorum ve onunla yaşamak, bir gün bile yaşamak istiyorum diyebilir. Ve bu da kıymetli bir şeydir. Ya bu bir özgürlük meselesi. O insanların kendi tercihi. Son derece karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden aşkta özgürlüğün en önemli mesele olduğunu inanıyorum ve onun için öyle yazdım. Ya bunu başarabilir miyiz? Bu söylediğim şey ütopik bir şey olabilir. Yani,
çok. Benim için
ütopik bir şey olabilir.
Çok fazla erdemli ve artık her şeyden evet. Böyle ayrılmış olmak gerekiyor.
Ya o noktada aşk da bitebilir. Yani çünkü o bir tarafı çok bencil ya aşk. Ya bencilliğin en doruğu yani. Aşk demek bencilliğin doruğu demektir. Çünkü şeyde öyle. Ya sevdiğin insana her şeyi vermek bu şu demektir. Benim kadar kimse bunu yapamaz. Ya ben o kadar yüce gönüllüyüm ki bak hayatımı bile sana verdim. Bu bile bir bencilliktir aslında. Bunda da bir bencillik var.
Bu kitabın bir masal olduğunu bilmeyenler için hem ismine hem de kapak desenine baktığımız zaman biraz böyle tasavvufi
doğru.
Bir şey de çağrıştır. Bunu doğru. Bilinçli bir şekilde
çok bilinçli bir şekilde yaptım. Çünkü bu kitabı yazarken dikkat edersen, şimdi söyleyince hatırlayacaksın ve bana hak vereceksin. Edebi metinlere göndermeler var. Kim var? Moby Dick.
Bak kesinlikle.
Evet. Binbir Gece Masalları. Jack London'ın Beyaz Diş Vahşetin Çağrısı. Anlatabiliyor muyum? Ve çok önemli bir kitap var. Bence asıl beni etkileyen o. Feridun Attar'ın Mantıkul Tahir diye bir kitabı var. Bu Kuşlar Meclisi. Tasavvuf fıy metinlerin temelidir o. Kuşlar, Simurg hikayesi. Kuşlar padişahlarını bulmak için yola çıkarlar. Padişahları değil, Tanrı aslında. Ve Kaf Dağı'na giderler. Kaf Dağı'nda gittiklerinde bir saraya girerler ve bir tane perde vardır sarayda. O perdeyi indir de. Perdeyi indiklerinde son zaten şey kuş kalmıştır. Galiba kaç? 30 kuş kalmıştır. Ve 30 kuş kendilerini görürler. Müthiş bir şey. Yani aslında Tanrı sizsiniz. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. O yüzden bunlar doğrudur. Düşüncem ve tanımlamam doğrudur. Bir tür tasavvufi bir şeydir ve aşkın doğasını anlatan, aşkın felsefesini anlatan bir metin bu. Yani o saydığım 5 tane şey, kararlılık, cesaret, fedakarlık ve ama özgürlük mutlaka. Bunların hepsi de aynı zamanda aşkın doğasını anlatan şeyler. Ya her şeyi yapıyoruz sevdiğimiz insanlar için. Her şeyi yapıyoruz. Ölümü bile göze alıyoruz. Ama bir yere geliyor o ruhumuzdaki o bencilliği. Yani buna evet tasavvuf dersen nefs de diyebilirsin. Nefs. Ya benim olsun. Benim ve ben ve ben ve ben. Bunu yenemiyoruz. Burada tabii için masallarda da hepsi tatlıdığı için bizim Ferhat Ali Şirin, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre. Bunlar hep bizim aşk masallarımız. Aşk, enfes masallar. Oralarda aslında keder var. Ama bence şey de bir aşk masalı. Romeo Juliet'te bir tiyatro oyunu olmasına bir masal tabii ki çocuklar. İki tane şahane, güzel bir kız, güzel bir oğlan, düşman aileler. Tam bir aşk masalı. Evet.
Gerçekten. Evet. Peki şimdi siz 40 yıllık evlisiniz.
41.
41 yıllık.
Evet.
Sanırım 18 yaşında tanışmışsınız.
Doğru. Yaşınızda. Doğru.
Şimdi eşinizin önceki yaşadığınız yani çocukluk aşkı en harika aşk hangisiydi?
Onların hepsi platonikti zaten. Ben Antep'teydim. Antep'te çok zor. Adam öldürürler. 1900 bahsettiğimiz olay 1975-78 yani kızla böyle bir kere bakışmak filan bile Allah yani filan hani öyle bir şey. Bizim prenslerin gördüğü rüya o. Yani benim o yaşadığım prenslerin gördüğü rüya o formu görüyorum ben. Ya, somut değil aslında. Hayali bir şey yani ay ışığında bir şeyi görüyorum. Aslında o kendi ne diyeyim kendi erkekliğini ya da kendi uyanışını hissetmek yani bir erkek çocuk olarak yavaş yavaş erkekliğe doğru gitmek ve bir kadın düşüncesi, bir dişi formunu kafanda oluşturma. Ötekisi ise bu somutlanmış hali. Aradaki fark bu. O rüyaydı. Çünkü yoktu, gerçekten yoktu. Yani rüya, söylediğim doğru. Şimdi tabii elbette farklı. Bugün insanlar bunu doğru yapıyorlar tabii. Daha iyi yaşıyorlar. Yaşadıkları için de sonraki seçimler belki daha doğru olacaktır. Ya da dejener olacaktır. Bu da mümkün, onu bilmiyorum yani. Çünkü aşkta ben biraz açlığın kutsallığına inanırım. Çok erken yaşlarda cinsellikle tanışmak, çok erken yaşlarda bu ilişkileri yaşıyor olmak bir süre sonra o duygunun kıymetini, doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum, kıymetini azaltabilir. Eğer iyi bir ruhsan, iyi bir eğitim alırsan bütün bunları yaşıyor olmak belki de ileride çok daha güzel, sağlıklı bir ilişki yaşamını da sağlayabilir. İkili. Yani artık hiçbir konuda kesin konuşmuyorum. Ya bu budur. Eskiden konuşurdum, artık konuşmuyorum çünkü olmadığını biliyorum.
Yani o zaman bu daha öncesinde ne bileyim işte komşunun kızı Ayşe, tabii, ay çok tabii. Aşıktım falan böyle hatırladığınız
var,
biri
var. Var tabii ki olmaz mı işte lisede ortaokulda arkadaşlarım. Elbette var, olmaz mı? Ya devrimci bizim hayallerimiz yani bir yandan devrim yapacağız, bir yandan yanımızda elbette sevgililerimiz var. Nazım'ın şiirleriyle büyüyoruz falan. Var tabii ama gerçekten ilişkiye dönüşmüş bir şey. Hani bir şey saklamıyorum, inan bana saklamıyorum. Hakikaten platonik. Tümüyle platonik. Yani mesela sınıfta oturursun falan, kızın sesi güzeldir. Yani şarkı falan söylenir ya. Mesela sen de şu şarkı olsa dersin, kız söyler.
Benim şarkım.
İşte böyle, tam olarak böyle. Ya başka öyle, böyle bir dünya. Yan yana yürürsün. Yani bilin 500 metre. Müthiş. Sınıf teneffüste hani bir şey konuşursun. Yani bir şey dedim, doğrudan aşk asla konuşulmaz. Öyle bir şey yok yani. Bilmem ne romanı falan konuşuldu ya. Yani, özgürlük bilmem ne. Bunlar yani.
Kitap kaç basıldı bu?
300 bin. Birinci baskı 300 bin. Son 4 kitabım benim 300 bin olarak devam ediyoruz. Evet. Değiştirmedi. Yani gerçekten. Yani şimdi Sen de tanıyorsun beni artık kaç yıldır. Şimdi hala eski arkadaşlarımla konuşuyorum ben. Yani onlarla rakı içiyorum. Yemek yediğim yerler yine aynı yerler. Gittiğim yerler yine aynı yerler. Değiştirmez de niye değiştirmez onu söyleyeyim. Çünkü şöyleydi aslında ben. Yani 14 yaşında devrimci oldum. 15-16 yaşında ünlüydüm ben. Ünlüyüm de şunu demek istiyorum. Mitinglerde konuşuyordum. Ya popüler bir adamdım yani. Hep popülerdim. İstanbul'a geldim. Şu cadde trafiği açıktı. Burayı kapatırdık. Ben orada arabaların üzerine çıkarıp işte konuşma yapardım. Ve örgütteki daha da bir çevreydi ama örgütteki herkes bilirdi beni. Ajitatörümüz Ahmet filan diye. Ya oradan gelen bir şey bir kere var. Bir de hep bir para vardı. Bu kadar para yoktu ama hep bir para vardı. Ya yani orta düzeyde yaşadık ama en iyi yerlere gittik. Yani yaşamayı biliyorduk. İstanbul'da yaşamayı biliyorduk. Güzel yaşadık. Çok güzel yaşadık gerçekten. Rakımızı içtik. İşte kavgamızı ettik. Ölümle burun buruna geldik. İşte aşklar yaşandı. Yıkımlar, diktatörlükler. Moskova'ya gittim. Yani yaşadım da fakirken de Moskova'ya gittim. Adeta bir şey gibi gidiyorsun. Diplomat gibi gidiyorsun. Çünkü o zaman sosyalist ülkelerde Komünist Parti'de ya da İşçi Partilerinin üyeleri diplomat gibi kalıyor. En iyi şekilde vardı. Bunun 5 yıldızlı otellerde falan kalmıştım zaten. En iyi yemekleri yemiştim zaten yani. Hani parayı bulduk hadi dağılmadım o yüzden. Dağılmıyorum. Etkilemez beni.
Şey, mitingler demiştiniz. Şimdi aklıma geldi. Sizin bir şey miting hikayeniz vardı sinemalarda geçen.
Doğru, evet.
Bir erotik film.
Doğru, evet.
Bir anlatır mısınız?
Ya o çok hoş bir hikaye. Tam şurada şimdi Fitaş değil mi orası? Fitaş Dünya Sineması vardı şurada. Karşıda da Lale Sineması vardı. Onun da yanında da Lale Mahallebicisi vardı. Tam orada hiç unutmam. Eylemde şey, NATO'ya hayır eylemi. 1979 yılı ya da 80 yılı. Yani sıkı yönetim var İstanbul'da. Ondan sonra NATO'yu protesto edeceğiz. Ne yapacağız? Karşıdan, trafiğe açık cadde, karşıdan bu tarafa bir pankart asıyor işte NATO'ya. Hayır, bağımsız Türkiye. Yalandan bomba süsü verilmiş. Şeyler var, böyle kutular, mutlular falan. Tamam mı? Ama jandarma dolaşıyor. O yüzden çok tehlikeli aslında. Yani herif çünkü ellerindeki tüfeklerle bir ateş etse. Ya ben vücuduma değse kesin öldürür. Koluma değse koparır. Ayağıma değse koparır yani. İşte delilik ne diyeceksin ya? Öyle bir şey yani. Düşün 20 yaşında ya da 19 yaşındayım. Ondan sonra şimdi orada ben konuşacağım. Bir de bayağı uzun konuşmuyor. Bir dakikaya yakın yani. Bir dakika çok önemli yani. Önce saygı duruşu. Hani devrimciler için bir süre. Sonra bir konuşma yapıyor. İşte Carlos'un Amerikan emperyalizmi yıkacağız. Türk halkları bilmem ne falan filan. Sonra da ant. İşte faşizme karşı, ABD emperyalizmine karşı, kanımızın son damlasına kadar dövüşeceğimize, emekçilik namusumuz falan. Aynen böyle namusun üzerine yemin ediyoruz, yemin ediyoruz. Ondan sonra dağılacağız. Ama dağılırken yakalanmamak lazım. Sivil polis de var. O yüzden ben dedim ki şimdi şöyle yapalım. Oradan da pasajdan geçebiliyorsun. Buradan çıkalım. Ben hemen üstümü iki yönlü giyiyorum. Ceket giyiyorum. İki yönü vardır cekette.
Evet.
Yani bu tarafı gri, arkasını çeviriyorsun siyah filan. Hemen onu değiştireyim ve oradan sinemaya girelim dedim. Fikir bu. Gerçekten de güzel. Yanımda beni korumalar var. Yani 5 kişi filan beni koruyor. Ondan konuşmamızı yaptık. Bu çok başarılı bir eylem. Hiçbir sorun yok. Yıkıldı ortalık böyle. Sesim böyle gitti. Ta abartmayayım. Tünele çarptı geldi. O kadar yani. Çok iyiydi. Ondan sonra kaçtık. Sinemaya girdik. Ne oynadığını bilmiyoruz tabii. Biz dedik ki buraya girelim. Gidip bu film oynuyorum diye. Öyle de olsa gideceğiz zaten. Ama bir girdik. Hiç unutmam bir tane İtalyanların böyle porno değil de erotik filmlerde oynayan Edwin Fenich diye bir katı altın var. Bütün gençlerin hayali var. Ulan bir girdik. Allah be bir girdim. Bir İtalyan evinin, İtalyan villasının yatak odası. Direkt pat. Neyse seyrettik ve oturuyoruz falan. Matrak olan şu tabii. Film bitti. Işıklar yandı. Bizim bitirdik herkes orada. Film için ama gerçekten kaçtıkları için geliyorlar tamam mı? Yani ama olayı düşünebiliyor musun? Efsane bir şey. Yani biraz önce, yani bir saat önce diyelim ki yarıda veriliyor bu şey. Bir saat önce orada kaşlarımız çatılmış. Hakikaten ölümün, hakikaten çok tehlikeli. Hakikaten inançla ve doğru bir şekilde de ve gerçekten de mesajla doğru. Bugün de altın imza atar. Sloganlar atıyoruz. Ondan sonra bir giriyoruz hepimiz böyle. Ya hayat işte böyle yani. Böyle bak, film için de bu önemli. Yani bir film ya da bir roman için yazarken böyle. En trajik, en gerilimli anlarda bile bize komik bir şey çıkar. Hayat böyle bir şeydir. Yani yapıyorlar efendim bazen. Her şey kötü. Oğlum olmaz olmaz. Her şey kötü olmaz. Her şey iyi de olmaz. Mutlaka o kötünün içinde bir yerden bir iyilik çıkar. O ciddiyetin içinde bir yerden bir komik çıkar. Şeylerin bir filmi var. Çok güzel. Dört Nikah Bir Cenaze mi ne? Efsane bir komik filmdir. Bak oraya bir cenazeyi koyuyor. Niye? Çünkü o duyguyu artıracak. Öteki türlü şey oluyor. Acıyı basarsın çiğ köfteye. Acı. O güzel değil. Ya da baklavada basıyor ya şerbet. Sanatta da böyle bir şey. Hayatta da böyle bir şey var.
İmza günlerinizde sizin gerçekten çok acayip. Yani inanılmaz kuyruklu.
Doğru.
Birisi şey demiş. Ahmet Ümit'i çok seviyordum. Ama işte o kadar kuyruk bekledim. Ya adamın eli falan da rahatsız değil. Yalandan takmış diyor, mühür bastı diyor. Artık sevmiyorum, okumuyorum.
Evet.
Şimdi küzenler, kızanlar çok oluyor.
Çok oluyor, yani. Oluyor tabii. Adam o bayağı... zaman sakattı kolu. Gerçekten evet. Kollukta şimdi imza atıyorum. İmza atıyorum. Kaşık. Ya aslında bir açıdan hak veriyorum. Yani şöyle, ya gerçekten bekliyor. Samimiyetle bekliyor. Ondan sonra geliyor. O arada ben de bitmiş oluyorum. Yani beşinci saat. Nasıl bir şey bu biliyor musun? Sadece kolum değil. Bu şu kafayı indirip kaldırıyorum ya. Sersem oluyorum ya. Sersemleşiyorum. Mümkün olduğu kadar aslında sonuna kadar kalırım veya insanları kırmam. Çünkü 5 saat insanlar beni bekliyorsa bu insanlar buna kesinlikle hak ediyorlar. Ama işte öyle talihsizlikler oluyor. Onlara da bir şey diyemem. Şimdi elimden geldiği kadar imza atıyorum, kolum sakat.
Buradan çağıralım o zaman. Onları da
ne kullanıyorum biliyor musun? Bir tane şey kullanıyorum. Kolluk takıyorum ama sadece kolluk takmıyorum. Bunu yaz lütfen. Yaz. Dur kremin ismini de göstereceğim sana. Tutuyorum. Bu krem arkadaşlar. Bakın bu krem var ya. Bu krem ne krem? Bu krem at yarışlarında atların ayağına sürülen krem. Vallahi bak ismi işte burada var. Bir Bulgar İstanbul'dan gelmiş bir doktor bana, ortopedist. Dedi ki Ahmetciğim sen bunu kullan. Çıkmadan bunu sürüyorum böyle koluma. Öyle dayanıyorum. Çünkü bir efsane bir şey bu. Ama burada sana küçük bir adım anlatayım. Çok güzel bir şey bu. Benim ilk imzam nasıl büyük bir tarihsizlik biliyor musun? 1992 yılı. Yanımda biri var Aziz Nesin. Benim ikinci kitabım Gebze Belediyesi bizi şeye çağırdı, imzaya. Onunla hadi gittik oraya. Adam sağ olsun beni de yanına aldı Aziz abi. Gittik. O, beni kimse tanımıyor. Aziz abi yanında kuyruklar. Yan yana oturuyoruz. Ben böyle oturuyorum. Bir süre sonra sıkıldı. Topluyorum Aziz abinin kitaplarını böyle, yani böyle yapıyorum. Ya felaket. Allah'tan Aziz abi çok temiz kalpli ve merhametli bir insan. İnsanlara dedi ki onun ya dedi burada genç bir yazar var kardeşim yani. Kitabı çıkmış lütfen onu da alın. 50 kitap götürmüştüm. Bu da bitmez diye hepsi bitti. Yani oralardan buraya
geldik. Şanssız mı şanssızlığınız mı olmuş bilmiyorum.
Şanssızlık aslında ama böyle bir anıya sahibim en azından. O açıdan bugün artık şans ve anlatabiliyorum. Yani bunu artık böyle anlatıyorum. O da çok güzel bir şey. Bugün artık o kuyruklar ne mutlu bana ki Aziz abi gibi, Yaşar abi gibi o büyük yazarlar her zaman Türk Edebiyatı'nın devleri olan bu büyük yazarlar gibi en azından artık o kuyruklar miting gibi var ya, miting. Geçen Muğla'daydım, 12 yarıma kadar imza sürdüm. Yarıma kadar neyini beklersin? Ve yazdığım şey şu aslında, yani ne kadar kıymetli onlar için. İşte mesela nesrine sevgiyle, bu kadar. Çok bir şey de yazamıyorum. Yani bir şey, bazen doğum günü oluyor, yazamazsın, mümkün değil. Bazen doğum günü oluyor, doğum günü. Ya biri diyor ki abi işte ben bir kıza arkadaşlık teklif edeceğim. Evet, yazar mısın? Yazıyorum ben de. Bu çocuğun arkadaşlık teklifini kabul et. Ya ne yapayım yani hakikaten. Hoş bir şey. Çok yorucu. Çok yorucu ama diğer yandan şöyle bir şey var. Benim şahsımda aslında edebiyata duyulan bir ilgiden söz etmek. Bu çok güzel bir şey. Türkiye gibi ülkede bu çok güzel bir şey.
İmzalarınızı da çok görüyorum. Normalde de giyiyorsunuz o deri ceketi.
Evet.
O ceketin bir şey var mı? Bir anısı var mı size? Çok da yakışıyor size.
Sağ ol. Hiçbir anısı yok.
Vazgeçmiyorsunuz.
Ya anısı şu. Bak, bir de bulucum giyiyor. 62 yaşındayım. Hala kendimi genç zannediyorum. O deri ceketi giyince genç gibi görüyorum. Anısı bu ne? Anısı olacak. Tamamıyla bu. Genç gördüm. 15 yaşında torun var ya. Yani dede. Şimdi dede demiyor. Dün Ahmet Mümtaz Taylan'la bir programdaydım. Gel gördü böyle o deri ceketi. İşte dedeye bak böyle dede mi olur?
Sırada ne var bundan? Şimdi
sırada okurların çok sevdiği bir şey var. Başkomiser Nevzat. Başkomiser Nevzat. Bu şu anda yazmaya başladığım yavaş yavaş kurgusunu bitirdiğim kitapta karısıyla kızının katillerini bulacak. Evet.
Beklenen geliyor yani.
Beklenen geliyor. Aradı işte bunu. Şimdi bir şey daha söylemem lazım. Onu da söyleyeyim de. Ya hep mesela polisiye yazmak beni sıkıyor. Ya polisiye yazmak Ben sıkıldığım için polisiye roman yazmaya başladım ama hep polisiye yazdığım zaman da sıkılıyorum. O yüzden böyle arada masallar, arada denemeler, başka şeyler yazıyorum. Şimdi T24'de geçen yıl bir yıllığına bir şey yazmıştım. Orhan Kemal ile buluşma yazmıştım. Aslında daha önce de ben böyle yazarlarla buluşmalarım var. Yani hayali olarak onlarla buluşuyorum. Ölmüş yazarlar. Onlarla, onların mekanlarında karşılaşıyorum ve onların yazması ve yazım estetik anlayışları, dünya görüşlerinde bir sohbet ve tartışma gerçekleştiriyorum. Bunu ileride bir kitap yapacağım. Sanırım bu önümüzdeki şeyde T24'de bir yazı daha yazacağız. Muhtemelen oraya da yine ya Sait Faik ya Türkiye'ye gelmiş belki de Agatha Christie'nin Perapalas'ta Agatha Christie ile karşılaştığımız bir hikaye yazacağım.